Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu podcast kanalı. Hoş geldiniz. Bir önceki podcast'te koşu mekaniğini aktarmaya çalıştım. Koşu adımını, faz ve aşamalarını, koşunun biyomekanik gerçekleşme süreçlerini dinlediniz. Daha verimli koşan insanların bunu nasıl becerdiklerini ifade etmeye çalıştım. Şimdi koşu performansınızı doğrudan etkileyen faktörlerden birini aktarmaya çalışacağım. Enerji kaynaklarımızı, yani yakıt olarak kullandığımız şeyleri. Birkaç podcast bölümünde toparlamaya çalışacağım. Her bölümün bir sitcom süresi kadar olmasına gayret edeceğim. 20-25 dakikayı aşmamam gerekiyor haliyle. Hazırsanız başlıyorum. Enerji nasıl üretilir? Bunun için ne gerekir? Karbonhidratlar neden önemlidir? Yağ ve proteinlerin koşu performansına etkisi nedir? Egzersiz performansı nasıl geliştirir? Bu soruların her birinin çok sayıda cevabı var. Cevaplar da çok sayıda basamak içeriyor. Basamakları arkeolojik kazı gibi katman katman değerlendireceğiz. En üstteki katmandan başlıyoruz. Derin indikçe katmanları inceleyecek, hücre düzeyinde bir incelemeye geçeceğiz. Sindire sindire ilerleyeceğim. İlk etapta duyacaklarınız bazılarınıza çok basit gelecek eminim. Birkaç dakika sonra bana hak vermeye başlarsınız diye ümit ediyorum. Yediğimiz her türlü besin kompleks moleküllerden oluşur ve sindirilerek daha küçük ancak hala kompleks moleküllere dönüşürler. Sonra bu moleküller kan yoluyla ilgili adresi giderek kimyasal reaksiyonlara uğrarlar ve başka moleküllere dönüşürler. Her bir adımda küçülür, her bir adımda özelleşirler. Bu özelleşmiş küçük moleküller yine özel, belirli yerlerde dokular halinde depolanır. Örneğin koca bir dilim San Sebastian'ı yediniz diyelim. Şimdi düşününce komple şekerden ibaretmiş gibi geliyor. Ama içindeki süt, yumurta, peynir falan hatırı sayılır miktarda da yağ ve protein de içeriyor. Hani lisede çok duymuşsunuzdur ya, sindirim ağızdan başlar diye. İşte bu San Sebastian ağızdan itibaren sindirilmeye başlıyor. Ve vücut posasına uygun zamanda atana kadar bileşen ne varsa bölünüyor da bölünüyor. Her bir bileşen de en küçük moleküle kadar parçalandıktan sonra bu defa aynılar aynı yerde olacak şekilde tekrar birleşip farklı yerlerde depolanıyorlar. Yani prizmadan ayrışan farklı renkli ışıklar gibi ya da random karışmış iskambil kağıtlarını serilerine göre elde toplamak gibi. Ancak tabii bu kadar basit değil olay. İşte işin içinde su var, enzim var falan. Her neyse. Enerji için gerekli yakıtı karbonhidrat, yağ ve proteinden sağlarız biz. Bunlar vücudumuzda depo edilebiliyorlar. Mesela ortalama bir koşucunun vücudunun %15'ini yağ deposu oluşturuyor. Yağ birikimi esas olarak bir savunma mekanizması ürünü. Yani siz yedikçe vücudunuzun bunları yağ olarak depolaması, göbeğinizin kalçanızın büyümesi falan saçma bir lanet değil. Buna ileride de değinmeye çalışacağım. Proteinler hemen her şeyimiz. Yani yoğun olarak kas depolarımızda depolanıyorlar. İçeriğinde yer alan amino asitler temel yapı taşımız olduğu için tüm dokularımızda yer alıyorlar aslında. Ama bu nedenle yani temel yapı taşımız olmalarından kaynaklı enerji kaynağı olarak da tercih edilmiyorlar. Çünkü eksiklikleri yapısal hasarlara yol açabiliyor ve bünyeniz bunu sizden çok çok daha iyi biliyor. Ancak ve ancak çok yüksek yoğunluklu ya da çok uzun egzersiz durumunda ve özel olarak da açlık koşullarında kullanılıyor proteinler. Gerçi çoğumuz uzun egzersiz bağımlısı olduğumuz için protein yıkımı bizim için olağan, yani öyle çok nadir değil. Biz sıklıkla maraton, ultra mesafe yarışlarda proteini %10 mertebesinde de olsa kullanıyoruz enerji kaynağı olarak. Karbonhidratlar vücudumuzda sadece 600 ila 700 gram arasında depo edilebiliyor. Çok ilginç tabii. Zira karbonhidratlar koşu gibi efor gerektiren sporlarda öncelikli kullanılan enerji kaynağı. Ve bu kadar az miktarda depolanabiliyor olması ilginç. Madem avcı toplayıcı milyon yıllar boyunca besin piramidinin en üstüne çıkışımızda diğer pek çok faktörün yanında işte uzun mesafeleri hiç yorulmadan, tükenmeden kat etmek de etkili. O zaman evrimimizin geldiğimiz şu aşamasında neden mesela yarışlarda hala karbojel almak zorunda kalalım? Ya atalarımızın alışkanlığı bu olmamalı çünkü. Sanırım ortada bir yanlış var. Ve ilerleyen dakikalarda ve haftalarda bu soruya da cevap bulmaya çalışacağım. Bu arada temel enerji yakıtımız sadece karbonhidratlar değil. Yağlar da var ve hiç de öyle azımsanacak bir paya sahip değiller. Çok kullanılıyorlar ve az önceki soruyu yağlarla ilişkili bir cevabı bağlayacağıma eminim. Çünkü yağlar sınırsız enerji kaynağı gibi gözüktüğü için vücudumuzda, yani günlerce dışarıdan destek almadan depoladığımız yağları kullanabiliyoruz ve bu evrimsel olarak belki de yağ bağlı bir enerji üretim sistemimizin olduğunu açıklıyor olabilir. Ama dediğim gibi bunların hepsini zaman içerisinde cevaplamaya çalışacağız. 1 gram karbonhidrat ve proteinden 4 ila 4,5 kilokalori enerji sağlanırken 1 gram yağdan 9 kilokalori enerji sağlanıyor. Karbonhidratlar çok kısa sürede yakılır. Zira az sayıda kimyasal reaksiyon sonucu enerjiye dönüşürler. Bu nedenle yüksek egzersiz seviyelerinde ve kısa süreli enerji ihtiyacında devreye girerler. Yağların ve proteinlerin yakılması daha uzun sürede gerçekleşir. Yağlar daha kompleks yapıda olduğu için daha fazla kimyasal reaksiyona uğrarlar. Birim yağdan sağlanan enerji az önce de bahsettiğim gibi karbonhidrat ve proteinlerin iki katından fazladır. Ne demiştik? Sindirimle ayrışan, moleküllere dönüşen besinler çeşitli yerlerde depolanırlar. Karbonhidratlar karaciğer ve kas dokusunda glikojen formunda depolanır. Yağlar adipoz adı verilen özel dokularda depo edilir. Ayrıca hücrelerde de eser miktarda depo yağ mevcuttur. Proteinler ise her ne kadar tüm dokularımızda bulunuyor olsa da yine özel olarak kas hücrelerinde depo ediliyorlar. Karbonhidrat, beyin, böbrek ve kırmızı kan hücrelerinin biricik besin kaynağıdır. Bu organlar glikoza bağımlıdır ve az miktardaki karaciğer deposu bu yakıtı sağlar. Ne var ki glikoz bağımlılığı katalük evliliği gibi değildir. Yani başı sıkıştığında, yeterli miktarda glikoz bulamadığında beyin, yağ ve protein moleküllerini de kullanabilmektedir. Tabi bu işlemin gerçekleşmesi için kasıtlı veya zorunlu olarak karbonhidrat alımından vazgeçilmesi gerekir. Ketojenik diyet mesela böyle bir sürecin sonucunda işlevli olabilir ancak. Yağlar özelleşmiş adipoz dokularda depolanır demiştim. Bu dokuların temel işlevlerinden biri vücut ısısını korumaktır. Ve soğuktan korunması gereken ana organların çevresinde kümelenirler. Dış derimizin hemen altında yağ tabakasının bulunma sebebi budur. Şimdi dilerseniz karbonhidratlara giriş yapalım. Karbonhidrat, koşucuların hakkında en çok konuştuğu ve adını en sık andıkları besin kaynağıdır. Basit ya da karmaşık yapıda olabilir, ancak hiçbir koşulda enerjiye dönüşmeleri fazla çaba gerektirmez. Son derece hızlı bir şekilde tepkimeye uğrarlar. Birim enerji muhtevaları azdır, ancak kolaylıkla işlenirler. Kullanımı pratik ve sonuçları çok barizdir. Ağız yoluyla alındıktan çok kısa süre sonra sinirlere kana karışır. Ve yine çok kısa sürede kas hücresinde enerji üretimi amacıyla kullanılabilir. Toplamda 5 ila 10 dakika dahi yeterli olabilir bu süreci. Sağladığı faydanın gözlenebilir oluşu sayesinde karlı bir ticari malzemedir. Piyasada sayısız farklı türeviyle karşılaşabilirsiniz. En kolay kana karışınından en hızlı yakıta dönüşenine kadar sizden bir buharlı lokomotif gibi çalışmanızı bekleyen koşu laboratuvarları hemen her gün yeni bir çeşidini üretir. Pek çoğumuz maraton ve ultralarda çok sayıda enerjili içeceği falan kullanıyoruz. İşte bunlar her biri kullanılış amacına göre değişik türde karbonhidrat içerir. Mesela sindiriminin kısa ve kana karışmasının da hızlı olmasını isteyebilirsiniz. O anlık enerji ihtiyacı için ya da uzun süre boyunca idareli kullanmak için bu işlemlerin daha yavaş gerçekleştiği yapıda karbonhidrat içeren besinleri tercih edebilirsiniz. Çünkü örneğin yarışınız maratondur, yarışınız yarım maratondur ya da 10 kilometredir. O zaman mesela kana çok daha hızlı karışmasını ve çok daha çabuk bir şekilde kullanabileceğiniz enerji yakıtı istersiniz ve ona dönük o çeşitte karbonhidratları kullanmak istersiniz. Ya da ultralarda yani kana daha ağır karışıp depolanmasını sağlamak istediğiniz enerji takviyesini kullanmak isteyebilirsiniz. Her biri farklı çeşitte kimyasal yapıya sahip karbonhidratlar içermektedir. Dediğim gibi karbonhidratın çok çeşitli türevi var, ancak biz en sık karşınıza çıkacakları irdeleyeceğiz. Glikoz, 6 karbon, 6 oksijen ve 12 hidrojen atomundan oluşan en basit karbonhidrattır. Fruktoz ve galaktozla birlikte monosakkaritler alt sınıfında yer alır. Monosakkarit, tek molekülden ibaret şekerleri ifade eder. İki monosakkarit birleşerek disakkaritleri meydana getirir. Bunların yaygın bilinenleri sukroz, laktoz ve maltozdur. Daha fazla sayıda şekerin birleşmesiyle polisakkaritler meydana gelir. Bunların da yaygın bilinenleri nişasta, selüloz ve glikojendir. Her biri çok sayıda glikozdan meydana gelmiştir. Glikojen dışındakiler hayvan vücudunda üretilemez, ancak besin ve enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Biz bu podcast'te nerede karbonhidrat ya da şeker diyorsak glikoz ve glikojeni kastediyor olacağız. Bizi ilgilendiren bu ikisi çünkü. Daha önce de ifade etmiştik, tekrarlayalım. Karbonhidratlar hayvan vücudunda, karaciğerde ve kas hücrelerinde depolanırlar ve glikojen formundadırlar. Karaciğer diğer görevlerini dikkate almadığımız durumda dinlenik haldeyken beynin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamakla görevlidir. Ne demiştik? İnsan beyni çalışabilmek için glikoz kullanmak zorundadır. Karaciğerde depo edilen glikojen yıkılarak glikoza dönüştürülür ve kan yoluyla beyne taşınır. Beyin dakikada yaklaşık 0.1 gram glikoz kullanır. Her an, her saniye. Bu durumda 18 ila 24 saat içerisinde karaciğerde depo edilen glikojen sadece beyin aracılığıyla dahi tüketilebilir. Çünkü karaciğerde 80 ila 150 gram arasında glikojen depo edilebiliyor. Şimdi düşünelim. Beyin uyurken dahi aktif. Zira siz uyurken yerine getirmesi gereken pek çok görevi var. Ayrıca tıpkı büyük bir dosyayı açmayı zorlarken ya da yüksek RAM'li bir oyunu çalıştırırken işlemcinin fazla çalışması, bilgisayarınızın ısınması gibi beyin de kullanımı arttıkça daha fazla yakıta ihtiyaç duyuyor. Satranç oynarken sadece mental anlamda yorulmazsınız yani. Fiziken de tükenebilirsiniz. Şimdi eğer erkenden tükenmek istemiyorsanız koşarken düşünmemeye çalışın. Tabii işin şakası bu. Ben çok fark edeceğini zannetmiyorum. Koşarken düşünebilirsiniz. Karbonhidratlar ayrıca kas hücrelerinde depolanıyorlar. Karaciğerde ağırlığının yaklaşık %5'i yani kilogram başına 50 ila 90 gram glikojen depo edilebiliyor. Çünkü karaciğer yaklaşık 1-1,5 kilogram ağırlığına sahiptir. Kas hücrelerinde bu değer kilogram başına 15 ila 30 grama kadar düşüyor. Ancak toplam kas ağırlığı karaciğer ağırlığının çok üzerinde olduğu için kas hücrelerinde daha fazla depo alanı var. 600 grama kadar karbonhidrat kas hücrelerinde depo edilir. Kas glikojeninin karaciğerde depolanan glikojenden farkı kas hücresi dışına çıkamamasıdır. Kimyasal bileşimindeki eksik fosfattan dolayı kas glikojeni sadece hücre içinde kullanılabilir. Bu nedenle kas glikojeni diğer doku, hücre ve organlara taşınarak enerji üretimine destek olamaz. Hangi hücrede depolanmışsa sadece o hücre için kullanılır. Tabi bunun bir istisnası var. Sık duyduğunuz bir yan ürün laktat. Yeri gelmişken laktat konusuna serimizin ilerleyen bölümlerinde detaylıca değineceğiz. Uzun süreli açlık koşullarında dahi hiç hareketsiz konumdaki bir insanın kas glikojen seviyesinde bir azalma gerçekleşmez. Çünkü az önce de ifade ettim, glikojen kas dışına çıkamıyor. Yani kas hücresi dışına. İlgili kas aktif değilse, hareket etmiyorsa enerjiye ihtiyaç duymayacaktır. Haliyle sahip olduğu depo glikojeni kullanması için bir neden ortada yoktur. Ortalama bir insan vücudunda 500 gram kadar glikojen depo edilir. Bazılarımızda bu miktar azken şanslı olanlarımızda ve elit atletlerde 600 gram ve üstüne çıkabilir bu. Bu miktarın yaklaşık 5'li bir karaciğerde, kalanı kas hücrelerindedir. Ortalama bir koşucu düşük tempo bir koşu esnasında dakikada 1 gram karbonhidrat tüketir. Tekrar ediyorum, dakikada 1 gram. Tüketim miktarı koşunun temposuyla birlikte artar. Bunun nedeni yüksek tempo ile birlikte ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamak için kullanılan karbonhidrat miktarının artmasıdır. Aslında yağ ve karbonhidratlar eş zamanlı olarak kullanılıyor. Yani aynı anda biz hem yağı hem de karbonhidratı farklı oranlarda enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Karbonhidratların kullanım oranı temponun artışıyla yükselirken yağların kullanımı azalır. Neydi? Yağların yıkımı ağır işlemekteydi ve yüksek eforda buna zaman ayırmak zor olacağı için yani acele enerji gerektiği için karbonhidrat kullanımı artar. Ortalama bir koşucu en iyi maratonunu dakikada yaklaşık 4 gram karbonhidrat harcayarak koşar. Yağ kullanımı bu tempoda yarım gram bile değildir artık. Yani maraton koşarken yaklaşık 4 gram karbonhidrat, yarım gram ise yağ kullanırız. Yalnız tabi bu gram üzerinden bir değerlendirme, kalori üzerinden değerlendirmeye baktığımızda arada bir 8 kat fark yok. Arada aslında 4 kat fark var çünkü 1 gram yağdan karbonhidratın 2 katı fazla kalori sağlıyoruz çünkü. Kişinin fizyolojik kapasitesi arttıkça uygulanabilen güç de artacaktır. Gücün artması gerekli olan enerji ve karbonhidrat miktarını da arttırır. Öte yandan kişinin kilosu, koşu formu ve yağ yakma yeteneği de kullanılan karbonhidrat miktarını düşürür. Nitekim ortalama bir koşucu ile rekortmen maratoncu Eliud Kipchoge'nin dakikada kullandıkları karbonhidrat miktarı hemen hemen aynıdır. Yaklaşık 4 gram. Türümüz doğal bir adaptasyon geliştirmiştir. En iyi maratonunuzu koşarken toplam enerjinizin 5'te 4'ünden fazlasını karbonhidratlardan temin edersiniz. %95 maksimal performans seviyesinden itibaren yağ kullanımı olmaz. Çünkü artık oksijenli solunum yapamaz şiddettesinizdir ve 3-5 kimyasal tepkime için bile vakit bulamazsınız. Bu arada yağ ancak oksijen kullanılarak yakılmakta. Neyse oraya döneceğiz. İşte mesela maraton koşuyorsunuz, 3 saati devirmişsiniz ve önünüzde daha kilometrelerce yol var. Jel almayı unutmuşsunuz, haliyle dışarıdan karbonhidrat desteği de alamıyorsunuz. Normalde karbonhidrat depolarınızın çoktan tükenmesi ve sizin yere yılıp kalmanız gerekirdi. Ama yılıp kalmıyorsunuz ve bu halde dahi maratonu bitirebiliyorsunuz. Bunun nedeni bir adaptasyon. İnsan vücudu egzersiz esnasında kullandığı yakıt kaynağını düzenleme yeteneğine sahiptir. Yarışın başında yüksek oranda karbonhidrat kullanırken zaman ilerledikçe bu oran azalır. Yani deponuz beklenenden daha uzun süre dayanabilir. Yarışın sonunda artık baskın olarak kullanılan kaynak değişmiş, yağlar daha yüksek oranda kullanılıyor olabilir. Ancak ne demiştik? Yağlar daha düşük performans seviyesinde kullanılırlar. Demek ki bir çeşit performans düşüşü de yaşanmakta olabilir. Adaptasyon belki de bir savunma mekanizmasına bağlı olarak gelişti. Beyin, atletin karbonhidrat deposu azaldıkça kaçınılmaz tehlikenin farkında olarak müdahalede bulundu. Ve tırnak içinde sınırsız depoya sahip yağları yakmaya başladı. Keza performansınız da kademe kademe düşmeye başlayacaktır bir süre sonra. Karbonhidrat depolarımıza dönecek olursak. Karaciğerde 100 ila 150 gram glikojen kullanılmak üzere depolanır. Bu glikojen glikoza dönüştürülerek beyin, böbrek ve kırmızı kan hücrelerine ihtiyaç duydukları enerjiyi sağlar. Sadece beyin bağımlısı değil yani glikozun. Gece full depo bir ciğerle yatıp yarı yarıya azalmış bir ciğerle uyanırsınız. Zira beyin her an her saniye dakikada 0.1 gram glikozu kullanmaktadır. Diğer organlar da keza glikozu sürekli kullanmak zorundalar. Dinlenik haldeyken kas hücrelerimiz hareket için bir enerji harcamaz. Ancak hücre yenileme ve bazal metabolik faaliyetler için enerji harcanmaya devam eder. Bu enerjinin yarısından fazlasını serbest yağ asitleri sağlar. Kalanı ise yine karaciğerde depolanmış glikojen tarafından sağlanır. Yani karaciğer depolarınızı ekranı kilitli telefonlarınız nasıl şarjıyorsa öyle tüketirsiniz. Karaciğer sadece depoladığı glikojeni dağıtmaz. Aynı zamanda sindirime uğrayan karbonhidratların kaderi de onun ellerindedir. Onları ya depolamak üzere bünyesine alır ya da kas hücrelerine gönderir. Bu arada iki önemli hormona yer açmam gerekiyor. İlki insülin. Pankreas tarafından üretilen bu hormon kandaki şeker seviyesini dengelemeye, daha doğrusu düşürmeye yardımcı olur. Bu amaçla karaciğer kas hücreleri ve yağ dokularına sinyal gönderir. Kas hücrelerinin enerji üretmek amacıyla ihtiyaç duyduğu glikozun kan yoluyla taşınmasını sağlar. Kas hücrelerinde ve kanda yeterli düzeyde yakıt olması durumunda karaciğeri uyararak fazla glikozu glikojen formunda depolamayı sağlar. Karaciğer glikojen deposu tamamen doldu durumda ise yağ dokuyu uyararak artık karbonhidratların trigliserit formunda depolanmasını sağlar. Tekrarlarsak, insülin yükselen kan şekeri seviyesini düşürmek amacıyla aktif olur. Bu da ne demek oluyor? Kandaki mevcut bulunan şekerin uzaklaştırılması demek. Bu arada glikojen kanda mevcut formuyla bulunamaz, glukoza yıkılmış olmak zorundadır. Uzaklaştırılacak şeker yani glukoz karaciğere ve kas hücrelerine taşınır insülin sayesinde ve depolanırlar. Depolar dolunca da bu defa yağ dokularını uyarır. Zira kanda hala uzaklaştırılması gereken ancak kendine depo bulamayan şeker bulunuyor. Onlar da yağ olarak depolanırlar ve göbeğinizin büyümesine yol açarlar. İnsülinin bir başka özelliği aktivasyonunun yüksek olması durumunda yağ kullanımını inhibe etmesidir. Yani yağ yakamaz olursunuz. İnsülin üzerinde duracağımız bir hormon, zira egzersiz esnasında takviye gıda alımı ve egzersiz sonrası toparlanma konusunda oldukça belirleyici. İleride değineceğim. Diğer hormon glukagon. O da pankreasta üretilir. Glukagon insülinin tersi yönde çalışır. Düşen kan şekeri seviyesini yükseltmek için karaciğeri uyararak kana glikoz salımını sağlar. Karaciğer bunun için glikojen depolarını kullanmak durumundadır. Karaciğerdeki glikojen depolarının yetersiz kalması durumunda devreye yağ dokularını sokar ve trigliseritlerin glikoza dönüşmesini sağlar. Glukagon aktivasyonu sayesinde o şişen göbeği indirme şansınız olabilir. Kan şekerini arttırmak amacıyla, daha doğrusu dengeye getirmek için depo glikojenleri yıkmak ve kana karıştırmak için aktif olur. Depo azaldıkça da bu defa yağlar o depoları doldurmak için yakılmaya başlanır. Karaciğerde depolanan glikojeni kullanım şekli itibariyle kan glukozu olarak da ifade edebiliriz. Çünkü kaslar bu kaynağı ancak kan yoluyla ve glukoz formunda kullanabilmektedir. Dinlenir durumda kas hücresinin ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını kan glukozu sağlar. Ancak bu miktar çok azdır. Egzersizin başlamasıyla birlikte kas glikojeni devreye girer ve hangi şiddette olursa olsun kas glikojeni ile hücre içi yağların devreye girmesi kan glukozunun kullanım oranını azaltır. Kan glukozu kas glikojeni kadar yüksek oranda kullanılmaz. İkincil karbonhidrat kaynağıdır. Düşük tempo bir koşuda ihtiyaç duyulan enerjinin onda biri kan glukozundan sağlanır. Tempo arttıkça glukoz kullanımı da artar ve maraton temposunda toplam enerjinin 5'te 1'ine karşılık gelir. İfade etmiştim, tempo arttıkça vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları yakma eğilimine girer ve kademeli olarak kullanımları artar. Egzersizin süresi uzadıkça kaslardaki glikojenin kullanım oranı düşüyordu. Bunu daha önce ifade etmiştim. Ancak işte bu durum karaciğerde üretilen glukoz için geçerli değildir. Bu depo tamamen tükenene kadar birim zamanda sabit miktarda glukoz üretir. Tabi tempo değişmediği sürece. Haliyle sabit şiddette sürdürülen uzun süreli egzersizlerde kan glukozunun kullanım oranı artar. Egzersizin sonlarına doğru başlangıçtaki kullanım oranının 2 katına kadar çıkabilir. Kan glukoz kullanım oranının egzersiz şiddeti arttıkça ve süre uzadıkça yükseliyor oluşu ciddi bir sorun teşkil eder. Hatırlayalım, karaciğer sadece kas hücresine yakıt sağlamıyordu. Beyin, böbrek ve kırmızı kan hücreleri de yakıtlarını karaciğerden temin ediyorlardı. Özellikle beynin koşu esnasında ihtiyaç duyduğu yakıttan mahrum kalması ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına zemin hazırlar. Karaciğer deponuz bir yandan beyine, bir yandan da kaslara yakıt sağlamaya çalışırken tükenebilir koşu sırasında ve kan şekeri seviyeniz düşebilir. Kan şekeri seviyesinin tehlikeli seviyelere düşmesi hipoglisemi olarak adlandırılır ve eğer gidişatın önüne geçilemezse kötü namlı bir fenomenle karşılaşılma olasılığı çok yüksektir. Duvarla. Koşucu duvarı genellikle karaciğer depolarımızın tükenmesi sonucu ortaya çıkar ve bilinç kaybı, baygınlık gibi sonuçlar doğurur. Her ne kadar yönetsel organımız yaklaşan tehlikeye karşı koruma yoluna geçip karaciğerde kullanılmak üzere protein yıkımına başvurmuş olsa da insan bunun bilincinde olmayabilir ve protein yıkımının karşılayamayacağı eforu sürdürmeye devam edebilir. Protein yıkımı glikojen yıkımından çok daha uzun bir süreçte gerçekleşir ve koşu temposu düşürülmedikçe üretim-tüketim arasındaki açık aralanmaya devam eder. Bir noktada artık yönetsel organ hayati risk koşullarını dikkate alır ve müdahale ederek tüm etkinlikleri sonlandırır. Apansızın yığılıp kalırsınız. Karbonhidrat takviyesi bu nedenle maraton ve üzeri mesafelerde çok önemlidir. İnsan vücudu egzersizin şiddetine göre 2 ila 4 saat arası yetecek kadar karbonhidrat deposuna sahiptir. 2 saati aşan her mesafe ciddi risk taşımaktadır. Kan şekeri seviyesinin dengede tutulması için egzersizle sağlanan adaptasyon yetmeyebilir. Dışarıdan alınan karbonhidrat takviyesi, örneğin karbojeller, kısa sürede kana karışması dolayısıyla sağlık riskini önemli ölçüde düşürebilirler. Karbojellerin performans üzerine etkisini ilerleyen bölümlerde aktaracağım. Yani diğer karbonhidrat takviyeleriyle birlikte. Koşucu sağlığını korunması tartışma götürmez bir gerçektir. Faydası defalarca kez kanıtlanmıştır. Geldik kas glikojenlerine. Kas glikojenleri uzun mesafe koşucuları için en önemli enerji deposudur. Tekrarlayalım. İstirahat halindeyken enerji üretimine dahil olmazlar. Öte yandan hareket etmeye başladıkça ve hareketlerimizin temposu arttıkça giderek katılımlar artar. Her kas hücresi kendi depo ettiği glikojeni kullanır. Glikojenlerin ihtiyaç halinde başka hücrelere taşınma gibi bir özelliği yoktur. Hücre duvarını aşamazlar. Ancak enerji üretimi esnasında açığa çıkan bir yan ürün olan laktat, hücre dışına çıkma özelliğine sahiptir. Bunu daha önce ifade etmiştim, ileride de açıklayacağım. Uzun süreli açlık koşullarında dahi hiç hareketsiz konumdaki bir insanın kas glikojen seviyesinde bir azalma gerçekleşmez. Çünkü hareketsiz halde kas glikojenleri az önce de söylediğimiz gibi devreye girmezler. Hücre dışına da çıkamazlar. Diyelim ki 24 saat boyunca hiçbir şey yemediniz. Açlık yüzünden avurdunuz çıktı. Kolunuzu bacağınızı kaldıracak dermanınız kalmadı gibi hissediyorsunuz. Ancak bunun kas glikojenleriyle zerre bir ilgisi yoktur. Kas depolarınız boş değildir. Boş olan gece boyunca beyin tarafından kemirilen karaciğerinizdir. Kaslarınızdaki depolar karbonhidratla beslendikçe dolacaktır ancak bir kapasiteye sahiptirler. Bu kapasiteyi koşu egzersizleriyle arttırabilirsiniz. Vücudunuz belli bir süre sonra adaptasyon geliştirir ve daha fazla karbonhidrat depolamaya başlarsınız. Öte yandan ne yaparsanız yapın bu kapasitenin de bir sınırı vardır. İnsan vücudunda maksimum 700 gram kadar kas glikojeni depolanabilir. 300 gramlık deposu olanlar düşünüldüğünde 2 katın üstünde bir farktan söz etmiş gibi oluyoruz ancak maksimum düzeyde dahi bu depo 3 saat içerisinde tükenebilir. Kas glikojenleri açlıkla geçen günlerin sonunda atalarımıza yaklaşan kurt sürüsünden korumak için ağaca tırmanmalarına yetecek enerjiyi sağlamıştır. Aynı kurt sürüsüne de günlerdir aradığı avı yakalamasını sağlayacak enerjiyi. Bu bir çeşit adaptasyondur. Diğer tüm depolarınız boşalmış dahi olsa size hayatta kalmak için bir şans sunar. Glikojenin hücre dışına çıkamaması ve dinlenik haldeyken kullanılmaması bununla ilgilidir. Koşucular kas glikojenini her farklı egzersiz şiddetinde de kullanırlar. Hafif tempo koşunuzda dahi baskın enerji kaynağınız kas glikojeni olabilir. Maraton temposunda enerjinin 3'te 2'sini kas glikojeni sağlar. Maksimal eforda ise artık 5'te 4 kullanım seviyesine gelinmiş olur. Kısacası yüksek yoğunluklu antrenmanlarda kas glikojeni en baskın enerji kaynağımızdır. Bu nedenle eksikliği ve tükenmesi performansımızı önemli ölçüde etkiler. Hatırlarsak karaciğer deponuzun boşalması durumunda yarışınız sonlanmış oluyordu. Zira artık koşmanızı yöneten organ, beyniniz işlemez hale geliyordu ve siz yığılıp kalıyordunuz. Kaslarınızdaki depoların tükenmesi ise sizi adım atamaz noktaya getirir. Tırnak içinde ifade edersek, öldürmez, süründürür. Uzayan koşularınızda beyniniz kas glikojen seviyenizin azalmakta olduğunu farkındadır. Ne yapıyordu bu farkındalıkla? Kaslarınızdaki depoların kullanımını yavaşlatıyordu ve giderek daha yüksek oranda yağ kullanmaya başlıyordunuz. Bir maratonu belki de serbest yağ asitlerini en baskın kullanıyor durumdayken tamamlamış olabilirsiniz. Tabii bu çok tercih edilecek bir durum değil. Çünkü biliyoruz ki her koşulda yağların kullanımının artıyor oluşu performansla ters orantılıdır. Yani yağ yakıyorsanız performans kaybı yaşarsınız. Üstün performans tükenme işareti vermediği sürece karbonhidratla sağlanır. Bu dediklerimi antrenmanlarda daha yüksek oranda yağ yakmayı hedeflemekle karıştırmayın. Ben burada maraton gibi, yarım maraton gibi full depo ile maksimum performans sergileyeceğiniz yarışları kastediyorum. Kas glikojenlerinin ne zaman tükeneceğini kestirmek oldukça zordur. Zira koşu esnasında aktif olan kas grubu ve kütlesi çeşitlilik gösterir. Hangi kas grubunda ne kadar glikojen depo edildiği ve hangi kas grubunun daha aktif çalıştığı da kişiden kişiye değişir. Kaldı ki süre uzadıkça kullanılan kas grubu da değişir. Mesela yine maratonu örnek alalım. Başlangıçta kalp ve arka bacak kaslarınızı dengeli kullanırken zaman içerisinde güçsüz olan kaslarınızı daha az kullanmaya, daha güçlü olan kaslarınızı ise fazla kullanmaya başlarsınız. Sağ hamstringiniz mesela daha güçlü olsun. Bu durumda daha fazla kullandığınız için sağ hamstringinizden sıkıntı yaşamanız çok olasıdır. En güçlü sandığınız yerden yersiniz golü. Dışarıdan alacağınız karbonhidrat takviyesiyle kandaki glukoz seviyesini arttırır, karaciğer deponuzun kullanımını geciktirirsiniz. Bu sayede karaciğer deponuz tükenmez ve işlevlerini yerine getirmeye devam eder. Ancak takviye karbonhidrat kas glikojenlerinin yerini alamaz. Kas glikojenleri takviye karbonhidrat desteğinde dahi aynı oranda kullanılmaya ve tükenmeye devam eder. Tekrarlıyorum. Dışarıdan alınan takviye sadece ve sadece karaciğerdeki glikojen deposunun yerini alabilir. Yani kan glukozunun yerini alabilir, ikame olabilir ona. Ancak kas glikojenleri asla ve asla dışarıdan alınan takviye ile yer değiştirmez. Yani kas glikojenlerini kullanmaya devam edersiniz ve aynı oranda kullanmaya devam edersiniz. Yani maraton henüz bitmemiş, siz defalarca kez jel kullandınız. Belinizde hala tanesinde 30 gram karbonhidrat bulunan 2 jel asılı. Ancak o jelleri kullansanız dahi yazgınız değişmeyecek. Eğer kaslarınızda yeterli glikojen yoksa yavaşlamak hatta durmak zorunda kalacaksınız. Çünkü kas glikojenleri diğer yakıtlardan farklı olarak sadece enerji sağlamakla kalmıyorlar. Daha önemli bir süreçte de görevliler. Kasların kasılmasında, yani tüm bu enerji ve yakıt olayının üretmeye çalıştığı şeyde. Siz her bir yakıtı o kas kısılsın ve o bacağınızı diğerinin ötesine taşısın diye alıyorsunuz sonuçta. İşte kas glikojeninin varlığı bunun teminatı. Hücre içi bir organel olan sarkoplazmik retikulumun görevi kalsiyum iyonlarını ortama salmaktır. Kalsiyum kas kısılmasında önemli bir role sahiptir ve kas glikojeni bu salım işlemine güç sağlamaktadır. Azalması durumunda sarkoplazmik retikulum aktivasyonu azalır. Ayrıca kas glikojeninin azalması sodyum potasyum etkinliğini de düşürerek kasılma ve gevşemeyi sağlayan çapraz köprü döngüsünün aktivasyonunu da etkiler. Haliyle kas depolarınızı tükettiğiniz durumda kaslarınızın kasılma fonksiyonu zarar görür ve adım dahi atamaz olursunuz. Yarışlarda en sık karşılaşılan sonuç nedir? Pozitif split. Yani yarışın ikinci yarısının ilk yarısına göre daha yavaş koşulması. Tamamlanan maratonların ezici çoğunluğu pozitif splitlidir. Son 10 ya da 5 kilometrede düşen sürat bile yeter bu sonuca. Koşucular bu sonuçla karşılaşmamak için spesifik antrenmanlar yaparlar ve bir taşla iki kuş vurmaya çalışırlar. Antrenmanlarla bacaklarınızdaki kas glikojen deponuzun kapasitesini arttırabilirsiniz. Ayrıca aynı antrenmanların sonucunda vücudunuza daha fazla oranda yağ kullanmayı öğretirsiniz. Böylelikle aynı süratte daha büyük depoyla koşarken daha az glikojen harcarsınız. Şimdilik bu kadar. En azından karbonhidratların sonuna gelebildik. Bir sonraki bölümde diğer enerji kaynaklarımızı, yağları ve proteinleri işleyeceğim. Zamanımız kalırsa yarış beslenmesi ve toparlanmayı da vakit ayıracağım. Haftaya görüşmek üzere, keyifli dinlemeler.